Yeşu 2. bölümdeki temel konu casusların Rahab'la kurduğu bağlantıdır. Burada oldukça şaibeli bir karakter olan bir kadınla karşılaşıyoruz. Bu kadın bir fahişeydi ve adı Rahab idi. Bu kadının adının diğer iman kahramanlarıyla birlikte yeni antlaşmada yer alması gerçekten dikkat çekicidir. İbraniler 11. bölüm 31. ayette fahişe Rahab casusları dostça karşıladığı için imanı sayesinde söz dinlemeyenlerle birlikte öldürülmedi diye yazıyor. Ben İbraniler mektubunun 11. bölümünün iman kahramanlarının bir listesi olarak adlandırılmasını şahsen doğru bulmuyorum. Çünkü böyle bir şey insan gücünü daha ön saflara çıkarmaktadır. Oysa ben imanı ön safhaya koymak isterim. Bu bölümdeki listede yer alan isimler ister kadın ister erkek olsun imanın tüm çağlarda her çeşit koşullarda neler başardığını açıkça sergilemektedir. Bunun bizim için anlamı bu kadar büyük şahitler bulutu etrafımızı kuşatmış olduğundan imanın bu tür şeyleri bizim hayatımızda da gerçekleştirebileceğidir. Diğer dikkate değer bir gerçek ise Rahab'ın İsa Mesih'in soy ağacında adının geçmesidir. Yeni antlaşma İsa Mesih'in soy ağacıyla başlar. Bu soy ağacındaki isimleri okurken 5. ayette Rahab'ın adıyla karşılaşırız. Bu kadının adı oraya nasıl geçmiştir dersiniz. Elbette iman aracılığıyla geçmiştir. Evet, fark etmiş olabileceğiniz gibi önümüzdeki bu bölüm çok çarpıcı bir kadını tanıtarak başlamaktadır. Yeşu 2. bölüm 1. ayette Nun oğlu Yeşu, Şittim'den gizlice iki casus gönderdi. Gidip ülkeyi, özellikle de Eriha'yı araştırın dedi. Böylece yola çıkan casuslar Rahav adında bir fahişenin evine gidip geceyi orada geçirdiler diye yazıyor. Burada gönderilen iki casusa dikkatinizi çekmek istiyorum. Belki burada izlenen yöntemin de bir hata olduğunu düşünüyorsunuz. Genellikle casuslar bir ülkeyi ele geçirip geçiremeyeceklerini anlamak için gönderilirlerdi. Burada ise ülkeyi ele geçirip geçiremeyeceklerini görmek için değil ama ülkeye en iyi hangi yolla girebileceklerini öğrenmek için gönderilmişlerdi. Buradaki amacın tamamen farklı olduğunu herhalde görüyorsunuz. Eriha kentinin bir yerlisi olan Rahab adlı bu kadın evini gelen bu casuslara açmıştı. Yeşu 2. bölüm 2 ila 7. ayetler arasında bu arada Eriha kralına ülkemizi araştırmak üzere bu gece İsrail halkından buraya adamlar geldi diye haber verildi. Bunun üzerine Eriha kralı Rahav'a sana gelip evinde kalan o adamları dışarı çıkar diye haber gönderdi. Çünkü onlar ülkemizi araştırmak için geldiler. İki adamı saklamış olan Rahav adamların bana geldikleri doğru dedi. Ama ben nereli olduklarını bilmiyordum. Karanlık basar basmaz kentin kapısı kapanmak üzereyken çıktılar. Nereye gittiklerini bilmiyorum. Hemen peşlerinden giderseniz yetişirsiniz. Aslında kadın onları dama çıkarmış, oraya sermiş olduğu keten saplarının altına gizlemişti. Kralın adamları ise casusları Şeria ırmağının geçitlerine giden yol boyunca kovaladılar. Onlar kentten çıkar çıkmaz kapı sürgülenmişti diye yazıyor. Kadın bu adamları korumak için kralına bile yalan söylemişti. Böyle yapmakla aslında kendi yaşamını da tehlikeye atmıştı. Peki böyle bir tehlikeye kendisini niçin atmıştı? Böyle bir şey yapmak zorunda değildi. Kendi halkına yalan söyleyip düşmanın yanında yer almayı gerektirecek şey neydi? Bu soruya yanıt vermeden önce kısaca başka bir soru sormak isterim. Rahab'ın bu davranışını haklı çıkarmak mümkün müdür? Kutsal yazılar inanlı olan bizlerin üzerimizde egemen olan yöneticilere ve onların koyduğu yasalara boyun eğmemiz gerektiğini açıkça öğretirken Rahab burada bu ilkeyi açık bir şekilde çiğnemiş oluyordu. Bu açıdan bakıldığında en azından Rahab'ın hayatının bu döneminde ondan bir imanlı olarak söz etmek doğru olmayacaktır. Öyle zannediyorum ki Rahab daha sonra yaşadığı bir tecrübe sonrasında iman etmiştir. Tabii bunun başka bir açıklaması da olabilir. Bir imanlı elbette yetkililere ve üzerimizde egemen olan kişilere, devlete itaat etmelidir. Yine bir Mesih inanlısı yaşadığı ülkede yasalara en çok itaat eden kişi olmalıdır. Mesih inanlısının yalan dolana, üçkağıtçılığa, kötü olan her şeye karşı durması gerekir. Günaha itaat etmemelidir. İncil'de Romalılar 13. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. Herkes baştaki yönetime bağlı olsun. Çünkü Tanrı'dan olmayan yönetim yoktur. Var olanlar Tanrı tarafından kurulmuştur. Bu nedenle yönetime karşı direnen Tanrı'nın buyruğuna karşı gelmiş olur. Karşı gelenler yargılanır. Elçilerin İşleri 4. bölüm 19 ve 20. ayetlerde ise ama Petrus'la Yuhanna şöyle karşılık verdiler. Tanrı'nın önünde Tanrı'nın sözünü değil de sizin sözünüzü dinlemek doğru mudur? Kendiniz karar verin. Biz gördüklerimizi ve işittiklerimizi anlatmadan edemeyiz. Günlük yaşamda Mesih inanlısı bugün insan sözünden çok Tanrı sözüne kulak vermelidir. Tanrı'nın çocukları olarak takınacağımız tutum bu olmalıdır. Şimdi izin verelim birinci sorumuza Rahab'ın kendisi yanıt versin. Rahab düşmanları korumak için niçin yalan söyledin? Yeşu 2. bölüm 8 ve 9. ayetlerde damdaki adamlar yatmadan önce kadın yanlarına çıktı. Rabbin bu ülkeyi size verdiğini biliyorum dedi. Sizden ötürü dehşete kapıldık. Ülkede yaşayan herkesin korkudan dizlerinin bağı çözüldü. Rahab burada o dönemdeki Kenanlıların neler düşündüğünü açıkça belli ediyordu. Çok sayıda insanın ülkeye girmek için çok yakın bir yerde beklediği haberleri kulaktan kulağa dolaşmaya başlamıştı bile. Halk bundan çok rahatsız olmuş ve ülkeyi büyük bir korku sarmıştı. Rahab'ın bu casuslara verdiği haber buydu. Sanımca Rahab tüm dedikoduları duyabilecek bir yerdeydi ve tüm halkının İbranilerin ilerlemesinden büyük endişe duyduğunu, korktuğunu açıkça görebiliyordu. Yeşu 2. bölüm 10. ayette ise, çünkü Mısır'dan çıktığınızda Rabbin Kızıldeniz'i önünüzde nasıl kuruttuğunu, Şeria Irmağı'nın ötesindeki Amorlu iki krala, Sihon ve Og'a neler yaptığınızı, onları nasıl yok ettiğinizi duyduk. Dikkat edin, Rabbin önünüzden Kızıldeniz'in sularını nasıl kuruttuğunu duyduk. Bu olay İbraniler Erden Nehri'ne varmazdan 40 yıl önce olmuştu. Aradaki bu 40 yıl içerisinde Tanrı Kenanlılara kendisine dönüp iman etmeleri için birçok fırsat vermişti. Bunu nasıl biliyoruz? Çünkü Tanrı İbrahim'e soyunun yabancı bir ülkede 400 yıl köle olarak yaşayacağını söylemişti. Yaratılış 15. bölüm 16. ayette ise soyunun 4. kuşağı buraya geri dönecek. Çünkü Amorluların yaptığı kötülükler henüz doruğa varmadı diyor. Bu olay o zamandan tam 420 yıl önce olmuştu. Diğer bir deyişle Tanrı Kenan diyarında yaşayan insanlara kendisine dönüp iman edip etmeyeceklerine karar vermeleri için 420 yıl vakit tanımıştı. Bazı eleştirmenler Tanrı'nın eski antlaşma dönemlerinde acımasız, gaddar olduğunu söylerler. Eğer Tanrı Kenanlara tövbe etmeleri için 420 yıl zaman tanımışsa bence bu yeterince uzun bir zamandır. Düşünün bir kere Tanrı 40 yıl bir vakit vererek Kenanların kendi halkı olan İbranileri Mısır'dan nasıl kurtardığını duymalarını sağlamıştı. Tanrı burada kendisini hiç duymamış bir halkı yok etmemiştir. Tersine onlara kendisine dönsünler diye birçok fırsat tanıdı. Şimdi size soruyorum, Tanrı onlara daha ne kadar zaman tanımalıydı? Tanrı yeni antlaşmada değişmemiştir. Rab İsa Mesih'i kurtarıcıları olarak kabul etmeyenlerin cehenneme gideceklerini açıkça söylemiştir. Uygar dünyamızda bugün cennet cehennem kavramlarını hiçe sayan milyonlarca insan var. Tanrı'nın yargısı yeryüzüne geldiği zaman bu insanların hali ne olacak biliyor musunuz? Eminim ki o zaman bazı ensesi kalınlar kalkıp Tanrı insanlara niye biraz daha zaman vermedi diye soracaklar. Ey nankör insan! İsa Mesih'in duyurduğu kurtuluş haberi 2000 yıldır insanlığa duyurulmuyor mu? Tanrı sabırlıdır. Kolayca öfkelenmez, Tanrı merhametlidir. Bize daha ne kadar zaman vermelidir diye düşünüyorsunuz. O tüm dünyaya İsa Mesih'e iman etmeleri için yeterince zaman çoktan vermiştir bile. Rahab adındaki fahişe kadın şöyle dedi. Biz duyduk, işittik. Bakın sonra ne olmuş? Yeşu 2. bölüm 11. ayette, bunları duyduğumuzda korkudan dizlerimizin bağı çözüldü. Sizin korkunuzdan kimsede derman kalmadı. Çünkü Tanrınız Rab hem yukarıda göklerde hem de aşağıda yeryüzünde Tanrı'dır diyor. Kenanlılar bunu sadece duymamışlar ama bunun gerçek olduğunu da öğrenmişlerdi. Buna rağmen yine de Rab'be dönmemişlerdi. Bugün de İsa Mesih'in öldüğüne, gömüldüğüne, ölümden dirildiğine, dünyanın sonunda yeryüzüne geleceğine inanan ama halen kurtulmamış çok sayıda insan bulunmaktadır. Peki insanı kurtaracak nedir? İnsanı kurtaracak olan insanın kurtarıcısı olarak Rab İsa Mesih'e iman etmesi ve güvenmesidir. Onunla ruhsal bir ilişki içerisinde olmasıdır. Rahab'ın söyledikleri bu kadarla da kalmamıştı. Sözlerini sürdürerek Yeşu 2. bölüm 12 ila 14. ayetler arasında şöyle dedi. Size iyilik ettiğim gibi siz de aileme iyilik edeceğinize lütfen Rab adına ant için. Annemi, babamı, erkek ve kız kardeşlerimle ailelerini ölümden kurtarıp hepimizi sağ bırakacağınıza ilişkin bana güvenilir bir işaret verin. Adamlar, eğer bu yaptıklarımızı açığa vurmazsanız yerinize ölmeye hazırız dediler. Rab bu ülkeyi bize verdiğinde sana iyilik edip sözümüzü tutacağız. Rahab sadece inanmamıştı ama aynı zamanda inandığı şeye de sıkıca sarılmıştı. Yabancı casusları koruyabilmek için kendi hayatını tehlikeye atmasının gerekçesi bu olmalıydı. Rahab, Rab ile ilgili sözleri duymuştu. Bu sözlere iman etmişti ve imanına sarılarak bu doğrultuda hareket etmişti. Evet sevgili dostum, işte kurtuluş budur. İsa Mesih'in haç üzerinde senin günahların için öldüğünü duyduğun zaman buna tarihsel bir gerçek olarak sadece inanmamalısın. Ama aynı zamanda İsa Mesih'e şahsen bağlanıp güvenmelisin. Bu kadın Tanrı'nın bu Kenan diyarını İbranilere vermekte olduğunu biliyordu. Bu nedenle yaşamını yaşayan ve gerçek Tanrı'ya çevirdi. İbraniler 11. bölüm 31. ayette fahişe Rahav casusları dostça karşıladığı için imanı sayesinde söz dinlemeyenlerle birlikte öldürülmedi diyor. Casuslar burada Rahav'a Eliha'ya saldırdıkları zaman kendisini ve ailesini koruyacaklarına söz veriyorlar. Yeşu 2. bölüm 18. ayette ama ülkeye girdiğimizde şu kırmızı ipi bizi indirdiğin pencereye bağla. Anneni, babanı, kardeşlerinle babanın bütün ev halkını yanına kendi evine topla. Eğer Eriha şehrinin kralı Rab'be dönmüş olsaydı kesinlikle kurtulurdu. Gerçekten iman etselerdi şehirde yaşayanların hepsi de kurtulmuş olabilirlerdi. Şimdi de bu bölümün son ayetine casusların verdiği rapora bakalım. Yeşu 2. bölüm 23 ve 24. ayetlerde iki adam geri dönmek üzere dağdan indi. Irmağa geçip Nun oğlu Yeşu'nun yanına vardılar ve başlarından geçen her şeyi ona anlattılar. Yeşu'ya Rab gerçekten bütün ülkeyi elimize teslim etti dediler. Orada yaşayan herkesin korkudan dizlerinin bağı çözüldü. Sizin de açıkça göreceğiniz gibi casusların verdiği rapor 40 yıl önceki casusların verdiği rapordan oldukça farklıydı. Artık sorun onların bu topraklara girip girmeyecekleri değildi. Zaten giriyorlardı. Fahişe Rahav'dan aldıkları habere göre şöyle diyorlardı. Ülkede oturanların hepsi önümüzde eriyor. Yeşu 3. bölümdeki temel konu Şeria ırmağını geçiştir. Kenan diyarına girerken Şeria nehrini geçmek İbranilerin imanı açısından bir dönüm noktasını oluşturuyordu. Bundan yaklaşık 40 yıl önce İbraniler yine Kenan diyarına girmek istemiş ama bunda başarılı olamamışlardı. Kızıldeniz'i geçip Sina çöllerine girebilmek için de belirli bir iman gerektirmişti. Ama bu kez Şeria ırmağını geçip Kenan diyarını ele geçirmek çok daha büyük bir iman gerektiriyordu. Çünkü nehrin karşı tarafına bir kez geçildiğinde oradan kaçabilmek bir daha mümkün olmayabilirdi. Nehri geçip Kenan diyarına girdiklerinde İbraniler düşman orduları, savaş arabaları ve çevrelerdeki surlarla çevrili şehirlerle karşılaşacaklardı. Tüm ulus birlikte Tanrı'ya olan bir bağlılıkla bu adımı atıyordu. Yeşu 3. bölüm 1 ve 4. ayetlerde sabah erkenden kalkan Yeşu bütün İsrail halkıyla birlikte Şittim'den yola çıkıp Şeria ırmağına kadar geldi. Irmağa geçmeden orada konakladılar. 3. günün sonunda ordugahı baştan başa geçen görevliler halka Levili kahinlerin Tanrınız Rabbin antlaşma sandığını yüklendiklerini gördüğünüzde siz de yerinizden kalkıp sandığı izleyin diye buyurdular. Böylece hangi yöne gideceğinizi bileceksiniz. Çünkü daha önce bu yoldan hiç geçmediniz. Ama antlaşma sandığına yaklaşmayın. Sandıkla aranızda 2000 arşın kadar bir aralık kalsın. Tanrı Yeşu'ya ve İbranilere Şeria ırmağını geçmelerini emretmişti. Nehrin karşı tarafına geçerlerken bu tecrübeleri Kızıldeniz'i geçerlerken yaşadıklarından farklı bir tecrübeydi. İbraniler Kızıldeniz'den geçerken Musa elindeki asayı suya doğru vurmuştu. Sular tüm gece ortadan ikiye ayrılmıştı. Ama bu nehri geçerlerken çok daha büyük bir mucize yaşanıyordu. Çünkü sular sel seviyesindeydi ve onların karşıya geçmesi Kızıldeniz'e doğru delice akan azgın suların durmasına neden oluyordu. Buna aynı zamanda yeni bir şey daha eklenmektedir. Antlaşma sandığı İbranilerin yaklaşık 1400 metre önünde bulunacak ve bu antlaşma sandığı nehrin yanına gelip orada duracak olan kahinler tarafından taşınacaktı. Yeşu 3. bölüm 15. ayette sandığı taşıyan kahinler ırmağın kıyısına varıp suya ayak bastıklarında Şeria ırmağı ekim biçme zamanında kabarır kıyılarını basar diye yazıyor. Kahinler nehrin yanına vardıklarında sular sanki önüne bir baraj kurulmuşçasına orada durmaya ve birikmeye başladı. Sular biriktikçe öbür yandaki sular çekilip kısa bir zaman sonra İbranilerin geçebileceği kuru bir toprak haline geldi. Bu olay kutsal kitapta anlatılan en büyük mucizelerden bir tanesidir. Bu olay yaşandığında mevsimlerden ilkbahardı. O ülkede yağmurlu iki mevsim olurdu. İlkbahar ve sonbahar. İlkbahar yağmurları en yoğun olanıdır. Nehre yağan yağmurlar nedeniyle taşma seviyesine kadar nehir yükselmişti. Şeria ırmağının doğu yakasında bekleyen insanlar büyük bir olasılıkla İbranilerin Şeria ırmağını geçmesinin birkaç haftadan önce mümkün olmayacağını düşünüyorlardı. Belki de kısa bir gelecekte herhangi bir tehlike ile karşılaşmayacaklarını düşünmekteydiler. Ama bazıları İbranilerin yaklaşık 40 yıl önce Kızıldeniz'den mucizevi bir şekilde geçtiğini anımsayarak büyük bir tedirginlik hissediyorlardı. Yeşu 3. bölüm 16 ve 17. ayetlerde ta yukarıdan gelen sular durdu, çok uzaklarda Saretan yakınında bulunan Adam kentinde bir yığın halinde yükselmeye başladı. Öyle ki Araba, Lut gölüne akan sular tümüyle kesildi. Halk Eriha'nın karşısından ırmağı geçti. Rabbin antlaşma sandığını taşıyan kahinler, halkın tamamı ırmağa geçinceye dek kurumuş ırmak yatağının ortasında kıpırdamadan durdular. Böylece bütün İsrail halkı kurumuş ırmak yatağından geçti diye yazıyor. Dikkat ederseniz kahinler nehrin ortasına gelip orada durdular ve antlaşma sandığını tuttular. Bu arada tüm İsrailoğulları kuru topraktan geçerek nehrin karşı tarafına vardılar. Yukarıdan inen sular çok uzaktı. Saretan yanında olan Adam şehrinde bir yığın halinde durup yükseldiler. Burada sözü edilen Adam kentinin nerede olduğu tam olarak bilinmiyor. Peki bu kentin anlamı nedir? Adem'in insan soyunun babası olduğu ve Adem'le ölümün geldiği anlamında bizler ve hepimiz bu şehirden gelmekteyiz. Eriha ırmağında olup bitenler İsa Mesih'in ölümü ve ölümden dirilişini ve onun çarmıh üzerinde gerçekleştirdiği işi simgelemektedir. Onun gerçekleştirdiği bu büyük iş sadece ileriye yani 2000 yıl sonra yaşayan bizlere ulaşmamış, onun bu işi aracılığıyla insan soyuna sağlanan kazanımlar ta Adem'e kadar geri gitmiştir. İşte burada karşılaştığımız görüntü budur. Antlaşma sandığı Rab İsa Mesih'i simgeleyen en güzel eski antlaşma tiplemelerinden bir tanesidir. İsa Mesih ile ilgili daha çok sayıda diğer tiplemeler bulunmaktadır. Antlaşma sandığı İbranilerin çölde 40 yıl süreyle dolaştığı dönemde sürekli olarak kamplarının ortasında yer alıyordu. İbraniler her gece kampın ortasında toplandığı zaman antlaşma sandığının etrafında toplanırlardı. Ama şimdi İsa Mesih'i simgeleyen bu antlaşma sandığı Şeria ırmağından daha da ileriye gitmekte ve suya ilk giren olmaktadır. Şimdiki durumda söylendiği gibi Mesih ölüme bizim önümüzden gitmiştir. Tabi bizler hayat denilen bu yolda yürüdükçe İsa Mesih bizimle birlikte yanımızda yürüyecektir. Ama ölüme bizden önce gitti. O bizim önümüzde ölüme gittiği zaman bunu bizim uğrumuzda bizim yararımıza yaptı. O bizim yerimize öldü. Yeşu 4. bölümde iki anıtın yapılışını görmekteyiz. Şeria ırmağından taş almaları için 12 adam belirlenecek ve alınacak diğer 12 taşla da Şeria ırmağının ortasına bir anıt dikilecekti. Bundan sonra antlaşma sandığını taşıyan kahinler Şeria ırmağından çıkacaklar. O zaman Şeria ırmağının suları yerlerine dönecekler ve önce olduğu gibi bütün kıyılarına taşarak akacaklardı. Bu olaylarda Rab Yeşu'yu yüceltecekti. Yeşu 4. bölüm 1 ila 3. ayetler arasında halkın tümü Şeria ırmağını geçtikten sonra Rab Yeşu'ya şöyle seslendi. Her oymaktan birer kişi olmak üzere halktan 12 adam seçin. Onlara şunu buyurun. Buradan Şeria ırmağının ortasından kahinlerin ayaklarını sağlam biçimde bastıkları yerden birer taş alın. Bu taşları yanınızda götürüp geceyi geçireceğiniz yere koyun. Bunu aynen yaptılar ve sonra da şöyle oldu. Yeşu 4. bölüm 8. ayette İsrailliler Yeşu'nun buyruğunu yerine getirdiler. Rabbin Yeşu'ya söylediği gibi İsrail oymaklarının sayısına göre Şeria ırmağının ortasından aldıkları 12 taşı konaklayacakları yere götürüp bir araya yığdılar. Şeria ırmağından alınıp nehrin batı yakasına konulan 12 taş Tanrı'nın İsraillerin yararına sergilediği olağanüstü gücün bir simgesi olmaktaydı. Yeşu 4. bölüm 9. ayette Yeşu ayrıca Şeria ırmağının ortasına antlaşma sandığını taşıyan kahinlerin durduğu yere 12 taş diktirdi. Bu taşlar bugün de oradadır diye yazıyor. Bu taşlar, yani bu taşlardan yapılan anıt, Yeşu bu yazıyı yazdığı güne dek oradaydı. Şimdi bu kesim bizim için büyük bir önem taşımaktadır. Bunun ne tür bir önem taşıdığını tam olarak anlayabilmek için İncil'den Romalılar 6. bölüm 1 ve 4. ayetleri size okumak isterim. Öyleyse ne diyelim? Lütuf çoğalsın diye günah işlemeye devam mı edelim? Kesinlikle hayır. Günah karşısında ölmüş olan bizler artık nasıl günah içerisinde yaşarız? Mesih İsa'ya vaftiz edildiğimizde hepimizin onun ölümüne vaftiz edildiğimizi bilmez misiniz? Babanın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla onunla birlikte ölüme gömüldük. Sevgili dostum, Mesih sizin ve benim için ölüme gitmiştir. Ve burada Yeşu kitabında belirlenen olay budur. 12 taş ölüm suyuna konmuştur. Şeria ırmağının sularına konan bu 12 taş İsa Mesih'in ölümüne işaret eder. Öte yandan Şeria ırmağından çıkarılıp nehrin yanına konulan 12 taş ise İsa Mesih'in ölümden dirilişine işaret etmektedir. Rab İsa Mesih yaklaşık 2000 yıl önce öldü ve Paulus Romalılara yazdığı mektubun 6. bölümünde açıklıkla belirterek bizim İsa Mesih ile onun ölümüne özdeş olduğumuzu söylemektedir. Bu ayette geçen vaftiz sözcüğünün suyla bir ilgisi yoktur. Daha çok özdeşleşme anlamında kullanılmıştır. Bizler İsa Mesih ile onun ölümünde özdeş olduk. Yani İsa Mesih öldüğünde bizler de onunla beraber ölmüş sayılıyoruz. Diğer bir deyişle o bizim yerimize öldü. Onun ölümü bizim ölümümüzdür. O ölümden dirildiği zamanda biz de onunla birlikte ölümden dirilmiş olduk. Ve bizler bugün yaşayan bir Mesih'e bağlıyız. Mesih'e ne ölçüde bağlıysak, ondan gelecek ruhsal bereketlere de o ölçüde sahip olacağız. Evet, bizler İsa Mesih'le özdeş olduk. Bunun getirdiği bereketlerden de yararlanmaya bakalım. İbraniler, Şeria ırmağının karşı yakasına geçtikleri zaman Filistin vatandaşı oldular. Sonsuza dek o ülkeyle bütünleştiler. Öylesine bütünleştiler ki bugün şu saatte bile insanlar hala Filistin'deki Yahudilerden söz etmektedirler. Eğer Filistin'de değillerse o zaman da sürgünde olan ya da dolaşan Yahudilerden söz edilmektedir. İsterseniz gelin bu gerçeği diğer büyük bir gerçekle bağlayalım. Sevgili dostum, İsa Mesih'e gelip onu Rab ve kurtarıcınız olarak kabul ettiğiniz zaman onun ölümü sizin ölümünüz, onun dirilişi sizin dirilişiniz oldu. Bu özdeşlikten kısa bir süreyle de olsa ayrılacak ya da uzaklaşacak olursanız bunun ne kadar korkunç bir şey olacağını varın siz düşünün. Paulus Efesliler mektubunda bereketli bir haber vererek Efesliler 2. bölüm 4 ila 7. ayetler arasında şöyle dedi. Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz. Tanrı bizi Mesih İsa'da Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu. Bunu Mesih İsa'da bize gösterdiği iyilikle, lütfunun sonsuz zenginliğini gelecek çağlarda sergilemek için yaptı. Evet, İsa Mesih öldüğünde sizin günahınız için öldü. Siz yaşayasınız diye İsa Mesih sizin günahlarınız için öldü. O ölümden dirildiği zaman siz de onunla beraber ölümden dirilmiş oldunuz. Şimdi yaşayan Tanrı'ya bağlısınız. Bu kutsal yazılardaki en büyük gerçeklerden bir tanesidir. Yeşu 4. bölüm 19 ila 22. ayetler arasında halk Şeria ırmağını 1. ayın 10. günü geçip Gilgal'da Eriha'nın doğu sınırında konakladı. Yeşu ırmaktan alınan 12 taşı Gilgal'a dikti. Sonra İsrail halkına şöyle dedi. Çocuklarınız bir gün size bu taşların anlamı nedir diye soracak olurlarsa onlara İsrail halkı Şeria ırmağının kurumuş yatağından geçti diyeceksiniz. Eğer bu bölümdeki ruhsal dersi günümüze taşıyacak olursak şunu kesinlikle söylememiz gerekir ki kurtuluş müjdesini, İncil'in verdiği iyi haberi çocuklarımıza öğretmek zorundayız. İmanlı anne babanın görevi çocuklarına İncil'i öğretmektir. Çocuklarını kurtarıcı İsa ile tanıştırmaktır. Yeşu 4. bölüm 23 ve 24. ayetlerde Tanrınız Rab Kızıldeniz'i geçişimiz boyunca önümüzde nasıl kuruttuysa Şeria ırmağını da geçişiniz boyunca önünüzde kuruttu. Öyle ki yeryüzünün bütün halkları Rabbin ne denli güçlü olduğunu anlasın. Siz de Tanrınız Rab'den her zaman korkasınız. Tanrının İbraniler için yaptıkları sadece onların yararı için değil ama aynı zamanda sizin ve benim yararımız içindi. O bütün bunları yeryüzünün tüm insanları onun elinin gerçekten çok güçlü olduğunu bilsinler, anlasınlar diye yapmıştır. Kenanlılar İbranilerin Şeria Irmağı'nı geçtiği haberini alır almaz Tanrı'nın bu amacı yerine gelmiştir. Yani insanlar onun gücüne tanık olmuşlardır. Bu bölümde anımsanacak bazı önemli noktalar şunlardır. Antlaşma sandığı önden gidip nehri ikiye bölüyordu. Kahinler tarafından taşınan antlaşma sandığı önden gidiyordu. Mesih de bizim önümüzden ölüme gitmiştir. Ama bu yaşamda yanımızda yürümektedir. Şeria ırmağı bizim değil ama İsa Mesih'in ölümünün bir simgesidir.